Ayrım 39.
Tevfik Paşa ve arkadaşları bu telgraflarında kazanılan başarının elde edilmesine hizmet ettiklerinden bahsedecek kadar cesaret gösterebilmişlerdir. Efendiler, gayrimeşru olarak Osmanlı Devleti'nin hükümeti adını taşımak gafletinde bulunan Tevfik Paşa, Ahmet İzzet Paşa ve benzerlerinden kurulan Osmanlı hükümeti üzerinde daha fazla durmanın bir yararı yoktur. Sözü meclis görüşmelerine getireceğim. Üzerinde durduğumuz konu dolayısıyla 30 Ekim 1922 günü görüşmeler başladı. Birçok konuşmacı birçok şeyler söyledi. İstanbul'daki Osmanlı hükümetlerini ele aldılar. Ferit Paşa devresinden sonra Tevfik Paşa perdesinin açıldığını ve bu perdeyi açanların idrakten yoksun, vicdandan yoksun bir takım insanlar olduğunu belirterek bu adamlara gereken kanuni işlemin yapılmasını istediler. Böyle bir anlayışta olan, yani bize bu kadar ahmakça tekliflerde bulunan kimseler, gerçekten Babali'nin tarihi kimliğine imzasını koyan ve her şeyden çok oraya bağlı olan şahıslardır dediler. İstanbul'da hükümet adını ve kimliğini takınan adamların hıyaneti vataniye kanununa göre cezalandırılmalarını isteyen önergeler okundu. Efendiler, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmış olduğunu, yeni bir Türkiye Devleti'nin doğduğunu, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu gereğince hakimiyet haklarının millete ait bulunduğunu ifade eden bir önerge hazırlandı. 80'i aşkın arkadaşı imza ettirildi. Bu önergede benim de imzam vardır. Bu önerge okunduktan sonra ciddi olarak muhalif duruma geçenlerin başında iki kişi vardı. Bunlardan biri Osmanlı vekili bulunan Selahattin Bey'dir. İkincisi İzmir'de asılan Ziya Hurşit'tir. Bunlar saltanatın kaldırılması görüşünde olduklarını açıkça belirttiler. Osmanlı saltanatının kaldırılması kararının verildiği gibi Teşkilat-ı Esasiye, Şer'iye ve Adliye Komisyonlarının ortak toplantısı. Efendiler, 31 Ekim 1922 günü meclis toplanmadı. O gün Müdafaa-i Hukuk Grubu toplantısı oldu. Bu toplantıda Osmanlı saltanatının kaldırılmasının zaruri olduğunu anlattım. 1 Kasım 1922 günü yapılan meclis toplantısında aynı konu uzun tartışmalara uğradı. Mecliste de geniş bir konuşma yapmak gereği duydum. İslam ve Türk tarihinden örnekler vererek hilafet ve saltanatın ayrılabileceğini, milli hakimiyet ve saltanat makamının Türkiye Büyük Millet Meclisi olabileceğini tarihi olaylara dayanarak açıkladım. Hülagü'nün halife mutasımı idam ettirerek yeryüzünde hilafete fiilen son verdiğini ve 1517'de Mısır'ı alan Yavuz ünvanı halife olan bir mülteciye önem vermeseydi hilafet ünvanının günümüze kadar miras kalmış bulunamayacağını anlattım. Bundan sonra bu konuyla ilgili önergeler 3 komisyona, Teşkilat-ı Esasiye, Şer'iye ve Adliye Komisyonlarına gönderildi. Bu 3 komisyon üyelerinin bir araya gelip konuyu bizim güttüğümüz maksada uygun bir çözüme bağlaması elbette güçtü. Durumu yakından bizzat takip etmek gerekti. Karma komisyona anlattığım gerçek. 3 komisyon bir odada toplandı. Başkanlığına Hoca Müfit Efendi'yi seçti. Konuyu görüşmeye başladılar. Şeria komisyonunda bulunan hoca efendiler hilafetin saltanattan ayrılamayacağını bilinen safsatalara dayanarak iddia ettiler. Bu iddiaların dersizliğini ortaya koyup çürütmek için serbestçe konuşabilecek olanlar ortaya çıkar görünmediler. Biz çok kalabalık olan bu odanın bir köşesinde tartışmaları dinliyorduk. Bu şekildeki görüşmelerin istenilen sonuca varmasını beklemek boşunaydı. Bunu anladık. Sonunda karma komisyon başkanından söz ettim. Önümüzdeki sıranın üstüne çıktım. Yüksek sesle şu konuşmayı yaptım. Efendim dedim, hakimiyet ve saltanat hiç kimse tarafından, hiç kimseye ilim gereğidir diye görüşme ve tartışmayla verilmez. Hakimiyet, saltanat kuvvetle, kudretle ve zorla alınır. Osmanoğulları zorla Türk milletinin hakimiyeti ve saltanatına el koymuşlardır. Bu zorbalıklarını 600 yıldan beri sürdürmüşlerdir. Şimdi de Türk milleti bu saldırganlara isyan ederek ve artık dur diyerek hakimiyet ve saltanatını fiilen kendi eline almış bulunuyor. Bu bir oldu bittidir. Söz konusu olan milletin saltanatını, hakimiyetini bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız meselesi değildir. Mesele zaten oldu bitti haline gelmiş olan bir gerçeği kanunla ifadeden ibarettir. Bu mutlaka olacaktır. Burada toplananlar, meclis ve herkes meseleyi tabii olarak karşılarsa sanırım ki uygun olur. Aksi takdirde yine gerçek usulüne uygun olarak ifade edilecektir. Fakat belki de bazı kafalar kesilecektir. İşin ilim yönüne gelince, hoca efendilerin merak ve endişeye kapılmalarına yer yoktur. Bu konuda ilmi açıklamalarda bulunayım dedim ve uzun uzadıya bir takım açıklamalar yaptım. Bunun üzerine Ankara milletvekillerinden Hoca Mustafa Efendi, "Affedersiniz efendim" dedi. "Biz konuyu başka bakımdan ele alıyorduk. Açıklamalarınızla aydınlandık" dedi. Konu karma komisyonca çözüme bağlanmıştı. Osmanlı saltanatının yıkılış ve göçüş merasiminin son safhası. Sürat ve kanun tasarısı hazırlandı. O gün meclisin ikinci oturumunda okundu. Ad okunarak oyak olması teklifine karşı kürsüye çıktım. Dedim ki, bu ebedi olarak koruyacak ilkeleri Yüce Meclis'in oy birliğiyle kabul edeceğini sanırım. Oya sesleri yükseldi. Sonunda başkan oya sundu ve oy birliğiyle kabul edilmiştir dedi. Yalnız olumsuzluk bildiren bir ses işitildi. Ben muhalifim. Bu ses söz yok sesleriyle bağırdı. İşte efendiler, Osmanlı saltanatının yıkılış ve göçüş merasiminin son safhası böyle geçmiştir. Vahdettin bir İngiliz harp gemisiyle İstanbul'dan kaçıyor. 17 Kasım 1922 tarihli resmi bir telgrafın ilk cümlesi şuydu. Vahdettin Efendi bu gece saraydan ayrılmıştır. Bu telgrafın bir iki cümlesini daha 18 Kasım 1922 gününe ait meclis tutanaklarında okumuşsunuzdur. Fakat telgrafın aslında bu ayrılışa kimselerin yardım etmiş olabileceğinden, kutsal emanetlerin nasıl korunacağından ve daha başka hususlardan bahseden alt tarafı da vardır. Aynı gün mecliste okunmuş bir mektup suretiyle ona ekli ajanslarla yayınlanmış bir bildiri suretini de zabıtlardan bir daha okuyalım. 17-11-1922 Mektup Sureti. Bir misasının ilişik olarak sunduğum resmi bildiride açıklandığı gibi Zat-ı Şahane, İngiltere'nin koruyuculuğuna sığınarak bir İngiliz harp gemisiyle İstanbul'dan ayrılmıştır. İmza Harrington. Mektubu ekli bildiri sureti. Resmen bildirilir ki Zat-ı Şahane bugünkü durum karşısında hürriyet ve hayatını tehlikede gördüğünden bütün Müslümanların halifesi sıfatıyla İngiliz himayesini ve aynı zamanda İstanbul'dan başka bir yere götürülmesini istemiştir. Zat-ı Şahane'nin isteği bu sabah yerine getirilmiştir. Türkiye'deki İngiliz kuvvetlerinin başkomutanı General Sir Charles Harrington, Zat-ı Şahane'yi almaya giderek bir İngiliz harp gemisine kadar kendisine eşlik etmiş ve Zat-ı Şahane, vapurda Akdeniz Filosu Genel Komutanı Amiral Sir de Brooke tarafından karşılanmıştır. İngiliz Fevkalade Komiser Vekili Sir Neville Henderson, Zat-ı Şahane'yi gemide ziyaret ederek Kral 5. George'a bildirmek üzere arzularını sormuştur. General Harrington'ın Ulviye Sultan adında bir hanıma gönderdiği Fransızca bir mektup da vardır. Bu mektup hiçbir karşılık verilmemiş olduğu notuyla Refet Paşa'ya gönderilmiş. O da 25 Kasım 1922 tarihinde bize bir suretini göndermişti. Fransızca mektubun bize gönderilen Türkçe sureti şudur. Sultan Hanımefendi Hazretleri. Şu sıralarda Malta'ya yaklaşmakta olan Padişah Hazretlerinden ailesinin durumu hakkında bilgi rica eden bir telsiz aldım. Bu konuda geçen cumartesi Yıldız'dan bilgi almış ve Kadın Efendi Hazretlerinin sağlık ve neşelerinin yerinde olduğunu öğrenmiş ve derhal Zat-ı Şahane'ye arz etmiştim. Eğer Padişah Hazretlerinin aileleri hakkında yeni bilgiler lütfederseniz onu da derhal Zat-ı Şahane'ye sunmakla mutluluk duyarım. Zat-ı Şahane'nin içinde bulundukları güçlükler dolayısıyla en samimi dileklerimi Kadın Efendi Hazretlerine ve pek muhterem ailelerine sunmama izin vermenizi ve en derin saygı ve tazimlerinin kabulünü rica ederim. İmza Harrington. Efendiler, bu son mektup üzerinde durulmaya değer nitelikte değildir. Bundan başka General Harrington'ın İstanbul'daki askeri memurumuza yazdığı mektupla ikinde yazılanlar üzerinde görüş belirtmeyi de gereksiz bulurum. Kamuoyunu gerçek durumla karşı karşıya bırakmayı tercih ederim. O zaman saltanatı atadan oğula geçirmek gibi yanlış bir usulün sonucu olarak büyük bir makam, tantanalı bir ünvan kazanabilmiş bir sefilin, gururu çok yüksek asil bir milleti nasıl utanılacak bir duruma düşürebileceği kendiliğinden anlaşılır. Gerçekten de her ne sebeple ve ne şekilde olursa olsun Vahdettin gibi hürriyetini ve hayatını milleti içinde tehlikede görebilecek kadar adi bir yaratığın bir dakika bile olsa bir milletin başında olduğunu düşünmek ne hazindir. Şükredeğer bir durumdur ki bu alçak mirasına konduğu saltanat makamından millet tarafından atıldıktan sonra alçaklığını sonuna kadar getirmiş oluyor. Türk milletinin bu işte önce davranması elbette takdire değer. Aciz, adi, duygu ve anlayıştan yoksun bir yaratık, kendisini kabul eden herhangi bir yabancının koruyuculuğuna sığınabilir, ancak böyle bir yaratığın bütün Müslümanların halifesi sıfatını taşıdığını ifade etmek elbette doğru değildir. Böyle bir düşünce tarzının doğru olabilmesi, öncelikle bütün Müslüman milletlerin esir olmaları şartına bağlıdır. Halbuki dünyada gerçek böyle midir? Biz Türkler bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale sembol olmuş bir milletiz. Değersiz hayatlarını 2,5 gün daha fazla ve sefilce sürükleyebilmek için her türlü düşkünlüğe katlanmakta bir sakınca görmeyen halifeler olayı da sahneden kaldırabildiğimizi gösterdik. Böylece devletlerin, milletlerin birbirleriyle olan ilişkilerinde, şahısların özellikle bağlı bulundukları devlet ve milletin zararına da olsa, şahsi durumlarından ve kendi hayatlarından başka bir şey düşünemeyecek pesbayelerin herhangi bir önemi olamayacağı şeklindeki bilinen gerçeği bir defa daha ortaya koymuş olduk. Milletler arasındaki ilişkilerde mankenlerden yararlanma yöntemine rağbet etme devrine son vermek, medeni dünyanın samimi bir dileği olmalıdır. Abdülmecid Efendi'nin Büyük Millet Meclisi'nce halife seçilmesi. Saygıdeğer efendiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kaçak halifenin halifeliği kaldırıldı. Yerine sonuncu halife olan Abdülmecid Efendi seçildi. Meclisçe yeni halife seçilmeden önce seçilecek şahsın da padişahlık sevda ve davasına katılarak herhangi bir yabancı devlete sığınması ihtimalini ortadan kaldırmak gerekiyordu. Bunun için İstanbul'da bulunan görevlimiz Refet Paşa'ya Abdülmecid Efendi ile görüşerek ve hatta elinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hilafet ve saltanatla ilgili kararını tamamen kabul ettiğini bildiren bir belge alarak göndermesini yazdım. Bu yazdıklarım yapılmıştır. 18 Kasım 1922 günü İstanbul'da Refet Paşa'ya bir şifreli telgrafla verdiğim talimatta başlıca şu noktaları belirtmiştim. Abdülmecid Efendi, Halife-i Müslim'in unvanını kullanacaktır. Bu unvana başka bir sıfat ve kelime eklenmeyecektir. İslam dünyasına duyurulmak üzere hazırlayacağı bir bildiriyi sizin aracılığınızla önce bize şifre olarak bildirecektir. Bu bildiri onaylandıktan sonra yine şifreyle ve sizin aracılığınızla kendisine bildirilecek, ondan sonra yayınlanacaktır. Bu bildiri metninde başlıca şu noktalar yer alacaktır. A. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendisini halifeliğe seçmesinden dolayı memnun olduğu açıkça söylenecektir. B. Vahdettin Efendi'nin hareket tarzı etraflı olarak ele alınıp kötülenecektir. C. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun 10. maddesine kadar olan hükümleri uygun bir biçimde açıklanarak ve önemli olan ifadeleri olduğu gibi tekrarlanarak Türkiye Devleti'nin, Büyük Millet Meclisi'nin, hükümetinin kendisine has niteliğinin ve idare şeklinin Türk halkı ve bütün İslam dünyası için en yararlı ve en uygun rejim olduğu belirtilip tespit edilecektir. D. Türkiye Milli Halk Hükümeti'nin geçmişteki hizmetlerinden ve yararlı çalışmalarından övücü bir dille bahsedilecektir. E. Bu bildiride belirtilen noktalar dışında siyasi sayılabilecek bir nokta ve düşünce söz konusu edilmeyecektir. 19 Kasım 1922 tarihli açık bir telgrafla da Abdülmecid Efendi'ye Türkiye Devleti'nin hakimiyetini kayıtsız şartsız millete veren Teşkilat-ı Esasiye Kanunu gereğince yürütme gücü ve yasama yetkisi kendisinde belirmiş ve toplanmış bulunan milletin tek ve gerçek temsilcilerinden kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Kasım 1922 tarihinde oy birliğiyle kabul ettiği gerekçe ve ilkeler çerçevesinde ve Yüce Meclis'in 18 Kasım 1922 tarihli oturumunda halifeliğe seçilmiş olduğunu bildirdi. 19 Kasım 1922 tarihli bir şifreli telgrafla Refet Paşa çektiğimiz telgraflara cevap veriyordu. Abdülmecid Efendi imzasının üstünde Halife-i Müslümin ve Hadim-ül Haremeyn ünvanlarının bulunmasının ve Cuma selamlığında hilat, dipnot, Osmanlı Devlet büyüklerinin tanzimattan önce giydikleri kaftan, giymesinin ve Fatih'inki gibi bir sarık sarılmasına mümkün ve uygun olacağı görüşünü ileri sürmüş. İslam dünyasına yayınlayacağı bildirim metninde Vahdettin Efendi hakkında bir şey söylemeyeceğini bildirmiş. Bildiri İstanbul gazetelerinde yayınlanırken Türkçesiyle birlikte Arapçaya çevrilmiş metninin de yayınlatılması görüşünü ortaya atmış. Refet Paşa'ya 20 Kasım 1922 günü makine başında verdiğim cevapta Halife-i Müslüm'ün ünvanıyla birlikte Hadim-ül Haremeyn-i Şerifeyn ünvanının kullanılmasına da uygun bulduğumu söyledim. Cuma töreninde Fatih'in kıyafetine girmesini uygunsuz buldum. Redingot veya İstanbul'un Osmanlı Redingotu giyebileceğini, askeri üniformanın elbette söz konusu olamayacağını bildirdim. Yayınlanacak bildiride Vahdettin'in adı söylenmeden eski halifenin manevi şahsiyetinin ve zamanında düşünen kötü durumun dile getirilmesinin gerekli olduğunu bildirdim. Abdülmecid Efendi babasının adı dolayısıyla da olsa han unvanından vazgeçemiyor. Refet Paşa'dan 20 Kasım 1922'de aldığım şifreli telgrafın birinci maddesinde Refet Paşa diyordu ki Abdülmecid Efendi'nin 29 Rebiül Evvel tarihli yazısının altında Halife-i Resulullah Hadim-ül Haremeyn-i Şerife'nin unvanının altında Abdülmecid bin Abdülaziz Han imzası kullanılmıştır. Efendiler, yaptığımız uyarıyı iyi karşıladığını bildirmiş olan Abdülmecid Efendi, Halife-i Müslüm'ün yerine Halife-i Resulullah ve babasının adı dolayısıyla han unvanlarını kullanmaktan kendini alamamıştır. Bir takım düşünceler ileri sürdükten sonra da Vahdettin'le ilgili demeçten vazgeçtiğini, çünkü başkasının kötü işlerini dile getirmek şeklinde bile olsa bu türlü demeçlerin kendi prensip ve karakterine ağır geleceğinin aşikar olduğunu bildirmiş. Bu nokta telgrafın ikinci maddesinde yer almıştı. Telgrafın üçüncü maddesi benim meclis başkanı sıfatıyla kendisini halifeliğe seçildiğini bildiren telgrafıma yazdığı cevap niteliğindeydi. Bu cevapta Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine diye doğrudan doğruya şahsıma hitap eden bir başlık kullanılmıştı. Dördüncü maddede İslam dünyasına duyuracağı bildiri sureti vardı. Bu bildirinin yazıldığı İstanbul'un Dar-ı Hilafetül Aliye olduğu da özenle belirtilmişti. 21 Kasım 1922 tarihli bir telgrafta Halife-i Resulullah yerine daha önce de bildirdiğimiz gibi Halife-i Müslümin denilecektir dedik. Kendisine halife seçildiğini bildiren telgrafımıza vereceği cevabın şansıma değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yazılmasını hatırlattık. Yazılarında siyasi ve genel konular ilgili kelimelerin bulunduğunu, bunlardan kaçınılması gerektiğini bildirdik. Efendiler, önemsiz ayrıntılar gibi sayılması pek mümkün olan bu açıklamalarımla işaret etmek istediğim asıl nokta şudur. Ben şahıs hakimiyetine dayanan saltanatın kaldırılmasından sonra başka unvanla aynı nitelikte bir makamdan ibaret olması gereken hilafetin de ortadan kaldırılmış olduğunu kabul ediyordum. Bunun elverişli zaman ve fırsatta açıklanmasını tabii buluyordum. Halife seçilen Abdülmecid Efendi'nin bu gerçekten nispeten habersiz olduğu iddia edilemez. Özellikle kendisinin halife unvanıyla saltanat sürmesinin imkan ve şartlarını hazırlayıp sağlayabileceklerini hayal edenlerin varlığı düşünülürse, Abdülmecid Efendi'nin ve tabii taraftarlarının saf ve gafil oldukları zannına kapılmak hiç de doğru olamazdı. Halife olacak zatın sıfat ve yetkisi ne olacaktı? Şimdi arzu buyurursanız halife seçimi dolayısıyla meclisin 18 Kasım 1922 günü gizli oturumlarında geçen görüşmelerle ilgili kısa bir bilgi vereyim. Mecliste konuyu pek ciddi ve önemli sayanlar vardı. Özellikle hoca efendiler kendi ihtisaslarıyla ilgili bir konu bulduklarından çok dikkatli ve uyanıktılar. Bir halife kaçmış, onu makamından indirmek ve yenisini seçmek, sonra yenisini İstanbul'da bırakmayıp Ankara'ya getirmek. Milletin ve devletin yakından başına geçirmek, kısacası halifenin kaçması yüzünden Türkiye'de ve bütün İslam dünyasında karışıklık çıkmış veyahut çıkacakmış, onun için tedbirler alınmalıymış şeklinde düşünceler, endişeler ortaya atılıyordu. Bazı konuşmacılar da halife olacak zatın sıfat ve yetkisinin ne olacağını tespit gereğinden söz ediyorlardı. Görüşme ve tartışmalara ben de katıldım. Konuşmalarımın çoğu öne sürülen düşüncelere cevap niteliğindeydi. Söylediklerimin özü şu cümlelerde toplanıyordu. Bu konu fazlasıyla tartışılıp tahlil edilebilir. Ancak tartışma ve tahlillerde ne kadar ileri gidersek konuyu çözüme bağlamakta da o kadar güçlük ve gecikmelere uğrarız. Yalnız şu noktaya hepinizin dikkatini çekerim. Bu meclis Türk halkının meclisidir. Bu meclisin sıfat ve yetkileri yalnız ve ancak Türk halkının ve Türk vatanının varlığı ve kaderiyle ilgili ve onlar üzerinde etki yapabilir. Meclisimiz kendi kendine bütün İslam dünyasını içine alan bir güç ve kudrete sahip olamaz. Efendiler, Türk milleti ve onun temsilcilerinden kurulmuş bulunan meclisimiz kendi varlığını, halife unvanını taşıyan veya taşıyacak olan bir zatın eline veremez ve vermeyecektir. Efendiler, bundan dolayı İslam dünyasında karışıklık varmış veyahut olacakmış. Bunların hepsi anlamsız ve yalan sözlerdir. Kim söylemişse yalan söylemiştir, yalan söylüyor. Bu sözümü itiraz eden bir zata cevap verdim ve açıkça dedim ki, sen yalan söyleyebilirsin, yaratılışın buna elverişlidir. Efendiler, ortalığı gürültüye vermenin gereği olmadığını açıkladıktan sonra dedim ki, bizim dünya gözündeki en büyük güç ve kudretimiz yeni şekil ve mahiyetimizdir. Hilafet makamı esaret altında olabilir. Halife unvanını taşıyanlar yabancılara sığınabilirler. Düşmanlar ve halifeler el ele verip her şeyi yapabilecek bir işbirliğine girişebilirler. Fakat yine Türkiye'nin rejimi, politikasını ve kuvvetini hiçbir şekilde sarsamazlar. Türk halkı kayıtsız şartsız hakimiyetine sahiptir. Türk halkının kayıtsız ve şartsız hakimiyetine sahip olduğunu bir defa daha ve kesinlikle tekrar ediyorum. Hakimiyet hiçbir anlamda, hiçbir şekilde, hiçbir renk ve hiçbir kılavuzlukta ortaklık kabul etmez. Unvanı ister halife, ister başka bir şey olsun, hiç kimse bu milletin kaderine ortak çıkamaz. Millet buna kesinlikle müsaade edemez. Bunu teklif edecek hiçbir milletvekili bulunamaz. Bunun içindir ki, kaçmış olan halifenin halifeliğine son verip yenisini seçmek ve bu konuyla ilgili bütün işlemlerde belirttiğim görüşler çerçevesinde hareket etmek zaruridir. Başka türlüsüne kesinlikle imkan yoktur. Saygıdeğer efendiler, biraz tartışmalı ve gürültülü olmakla birlikte yapılacak işlem üzerinde mecliste çoğunlukla görüş birliği sağlandı. Ondan sonraki sonuç da yüksek malumunuzdur. Saltanatın kaldırılması üzerine İstanbul'da hükümet adını taşıyan Tevfik ve İzzet Paşalar ile arkadaşlarının saraya istifalarını nasıl verdiklerinden, İstanbul'un yönetimini düzene sokmak için verdiğimiz talimat ve emirlerden söz ederek heyetinizi yormayı yararlı bulmuyorum. Lozan Barış Konferansı. Lozan Konferansı Genel Toplantısı 21 Kasım 1922 günü yapılmıştır. Bu konferansta Türkiye Devleti'ni İsmet Paşa Hazretleri temsil etti. Trabzon Milletvekili Hasan Bey ve Sinop Milletvekili Rıza Nur Bey, İsmet Paşa'nın başkanlığındaki delegeler heyetini oluşturuyordu. Heyetimiz Kasım 1922 başlarında Lozan'a gitmek üzere Ankara'dan ayrıldı. Efendiler, iki dönemden ibaret olup 8 ay devam eden Lozan Konferansı ve sonucu dünyaca bilinen bir husustur. Bir süre Ankara'da Lozan Konferansı görüşmelerini takip ettim. Görüşmeler hararetli ve tartışmalı geçiyordu. Türk haklarını tanıyan olumlu bir sonuç görünmüyordu. Ben bunu pek tabii buluyordum çünkü Lozan Barış Masası'nda ele alınan meseleler yalnız 3-4 yıllık yeni devreye ait ve onunla sınırlı kalmıyordu. Yüzyılların hesabı görülüyordu. Bu kadar eski, bu kadar karışık ve bu kadar kirli hesapların içinden çıkmak elbette o kadar basit ve kolay olmayacaktı. Efendiler, bilindiği üzere yeni Türk Devleti'nin yerini aldığı Osmanlı Devleti, Uhud-i Atika, eski anlaşmalar adı altında bir takım kapitülasyonların esiriydi. Hristiyan halkın birçok hakları ve ayrıcalıkları vardı.